Ayrım 6.
Serseri çocukla köpek. Köpeği omzuna almış gidiyordu. Köpek de sokak çocuğu da pis değildi. Kirliydiler. Köpek 2 aylıktı. Çocuk 10 yaşındaydı. Vakit de gece yarısı. Beyoğlu sabah olmak üzere olan bir ortaçağ şehrine benziyordu. Öyle bir ortaçağ şehri ki uyanır uyanmaz çırılçıplak esirler bir zafer arabasında harmanilere bürünmüş, kafasında bir zafer çelengiyle şehrin hakimini çekecekler. Pöstekilere, zırhlara bürünmüş, altın gümüş işlemeli deri donlar giymiş, çevresi yarım metre gelen pazularla derebeyin aylıklı askerleri, demir kapılı evlerden çığlık çığlığa kadınlar çıkaracak. Bu kadınlar o kadar güzel gözlü, o kadar tatlı, o kadar dolgun kalçalı olacaklar ki, derebeyin sarayını süsleyen ressam saçını başını yolacak. O kadından bu kadına, bu kadından o kadına koşacak. Bunu bana verin, bunu bana verin. Bu benim rüyalarımın, hüsranlarımın, fırçamın kadını. Ancak onunla ölmeyecek eserimi yapabilirim diye koşacak. Seç diyecekler, seçemeyecek. Başında zeytin ve defne dalından zafer çelengiyle derebeyi, kahkahadan bütün gümüşlerini ve altınlarını şakırdatacak. Sonra kıpkırmızı bir güneş, 70 kadırganın direği, halkası, ipi, yelkeni, gümüşü, demiri, tuncu, adelesi, teri, esirliği arasından dün 77 kalyonun battığı hırçın sulara ateşi salacak. Nihayet öğle güneşiyle beraber zapt edilmiş şehrin halkı sokaklara dökülecek. Yokuşlardan yuvarlanan kulübeler büyüklüğünde şarap fıçılarının büyük top gürültüleriyle yuvarlandığı görülecek, işitilecek. Ağzı bir küçük fıçıda bir şişman gemici şaraptan boğulacak. Irzına geçilmiş bir sahici kadın bir muhabiri dişleriyle boğazından kapacak. Köpekler uluyacak. Gemilerden kaçmış kaplanlar mahallelerde kimseye saldırmadan, tokluktan sarhoş dolaşacaklar. Akşam olacak. Şehrin bir zeytinyağı, bir şebboy, bir amber kokusu kaplayacak. Sükun içinde şehvetle, esirlikle, gözyaşı, ırz, namus, aç ve tokla dolu kalın kara perde şehri kaplayacak. Demir kapılar kapanacak. Yalnız derebeyinin sarayından kahkahalar ve musiki sesleri gelecek. Nöbetçiler tabanları keçeden ayakkabıları ile etrafta dolaşacaklar. Küçük serseri çocukla omzuna attığı küçücük köpeği Galata'nın bu gece yarısı sokağında giderlerken ben kafamda bu filmi çevirdim. Köpek birdenbire havladı, sabırsızlandı. Çocuk omzundan indirdi. Şimdi küçük köpek ince semiz çığlıkları çıkarıyor, zıplıyor, havlıyor, atlıyordu. Küçük serseri, anladım dedi, şarkı istiyorsun değil mi? Hayvanların içinde insanoğlu dilini en anlayan, anlar görüneni köpektir. Birçok kelimeleri anlar da insanoğlu ile arasındaki lügatçe öteki hayvanlarınkinden bir hayli zengindir. Köpek çocuğun sözlerini anlamış, susmuştu. Çocuk şarkıya başladı. Karakolda ayna var, ayna var. Kız kolunda damga var, damga var. Gözlerinden bellidir karabaş. Sende de bana sevda var. Köpeğe doğru eğildi. Onu hırpalarcasına okşadı. Bende de sana sevda var dedi. İşte o zaman 1948 senesinde İstanbul şehrinde Beyoğlu'ndan Galata rıhtımına inen bir yokuşun ortasında olduğumu kavrayabildim. Sonbahar. Çiçekler ve ağaçlar toprağın derinliğindeki sırrı bize ifşa ederler. Orada da kokuların ve renklerin bilmediğimiz tecellileri olduğunu lisan-ı hal ile söylerler. Fakat biz bir şey anlamayız. Bu anlaşılmaz lisanlarını kulağımıza fısıldayan nebatat, anlaşılmadıklarına mahzun sönüp giderlerken biz de yeni mevsime gireriz. İşte bu mevsim sonbahardır. Ne yazı, ne de kışı, ne de ilkbaharı seviyorum. İlkbahar çiçeklerin ve ağaçların küçük çocuklar, kuzular gibi bağırıp meleme zamanlarıdır. Ne söyledikleri meçhuldür. Şuursuz ve istikametsiz konuşurlar. Yazın ise daha ağırbaşlı, lisanları daha kavi, fakat bir inektüel filozof veya psikologdurlar. Çiçekler ve ağaçlar ve otlar yalnız sonbaharda son bir ümitle yapraklarını dökerek, garip, esrarlı ve fani goncalar açarak insanlara ümitlerinden ve zaaflarından son defa bahsederler. Sonra melul, mahzun, dargın çocuklar gibi rüyalarına ve yataklarına kavuşur, yeni bir hız alabilmek için uyurlar. Sıra arkadaşımın tahrir vazifesini tebessümsüz dinleyemezdim. Şehrin asfaltlarını bulutlar gibi önüne katan rüzgara ve yağmura pencerelerimizi indirmiş, o tahrir vazifesini yazıyordu. Ben hikayeler okuyordum. Arkadaşım mütalaamı en tatlı yerinde kesti. Demeyeceğim, her yarı yolda bırakılan şey tatlı ve canlı olduğu için dilimin ucuna bu cümle geldiği halde diyemeyeceğim. Arkadaşım bir İsveçliydi. Vazifesini bana okuduktan sonra 2500 metrede ski yapmaya, dağlara ilk yağan karı görmeye gitmişti. Hava orada saf, açık, berrakmış. O boynundaki fuları, gözlüklerini, ceketini çıkarmış, sonra fanilasını atmış ve bu ilk karın üzerinde saatlerce kaymış. Şehre döndüğü zaman otobüsten inerken kendisini gördüm. Sıhhatliydi, pür neşe gözüküyordu. Çok güzel eğlendik dedi. Sonbahar yeni başlarken yukarıda kışı görmek, sonbaharla kış arasındaki uçurumu bir lahzada atlamak, ikisi arasındaki farkı birkaç saatte yakalayabilmek. Yaşasın dağ sporu. Bir çekirge gibi şehrin ışık tarlalarına atıldı. Ertesi gün nezle ve ateş içinde hastaneye gitti. Bir hafta sonra da zatürreden öldü dediler. Mezarı başına 15 gün sonra gittim. Annesinin koyduğu dağ çiçekleri solmuştu. Kestane yaprakları her tarafını örtmüştü. Sevdiği sonbaharın ve çiçeklerinin sırrı içinde haşır neşir olmuştu. Vazifesinin son cümlesini hatırladım. Sonra melul, mahzun, dargın çocuklar gibi rüyalarına ve yataklarına kavuşur, yeni bir hız alabilmek için uyurlar. İnsanlar, türküler, masallar. Yol 110 kilometre yapılacaktı. Bir ova kasabasından başlayacak, iki küçük kasaba daha geçildikten sonra kocaman 900 küsur metre irtifaında bir dağ aşılacak, böylece yol vilayete varacaktı. Şose 5 müteahhiti de devredilmişti. Bu 5 müteahhit acar, çapkın, 45'lik insanlardı. 5 müteahhidin de bir müteahhidi vardı. Bu köse sakallı, küçük cin gözlü, sarı bıyıklı, paltosu kürklü bir adamdı. Bütün malzemeyi o verecek, silindirleri o getirtecek, her işi bankaya yatırılan bilmem ne kadar lira görecekti. Bir gün bu köse sakallı, ufak cin gözlü ihtiyar adamın aklına bir seyahat fikri geldi. Hazır iş de var dedi. Gider şu 110 kilometreyi gezerim. Yol yapılmaya başladıktan 5-10 gün sonraydı. Otomobilini getirtti. Bu otomobil yeni fabrikadan çıkmış, bir vitrinden söküp alınmış kız gibi, Arap atı gibi durduğu zaman sünepe, yürümeye başladığı zaman narin, hain, cilveli, rüzgarlıydı. Kasabanın belediye dahili yolları ne kadar berbattı. Merkez mahallelerinden sonra bir bataklığa dalınıyordu. Ördeklerle çocukların hala yaz ılıklığını muhafaza eden birikintilerde koştuğunu görmek, bir teşri nisani gününde iliklerine kadar üşüyen ihtiyar ama işgüzar müteahhitler, müteahhidini de ördekleşip çocuklaşmak hususunda mütereddit bırakmıştı. Şoför kasaba içinde sefil dolaşan, sanatın ustası bir genç işsizdi. 20 yaşlarında ancak vardı. İyi şofördü ama gençti. Genç adamın eline otomobil verilmezdi. Yalvarmış, yakarmıştı. Elinin altında homurdayan makineye, arkasında kendine baktığını tahmin ettiği ihtiyar adama gösterilecek hürmeti gösteriyor. Adeta içindekini değil, makineyi sarsmamak, örselememek için bütün dikkatini harcıyordu. Belediye dahili yollar bitmişti. Sakarya'nın üstünde tahtaları yer yer oynayan babalık bir köprü geçilmişti. Yol buradan itibaren 2 kilometre yapılmıştı. Bu 2 kilometreyi şoför at üstünde bir kız kaçırır gibi geçmişti. Otomobilin içindeki adam bir an süren bir zevkle sarsılmıştı. Sonra yol üstünde kırmızı bir bayrakla silindirler gözükmüş, makine köylülerin öküz arabası yoluna inivermişti. Bu yol kum hışırtısı da çıkarmıyordu. Bu sakızlı, ağdalı bir köylü yolu idi. Otomobilin tekerlekleri yalın ayak gezen çocukların topraktan aldıkları şehvete benzer yumuşaklığa dalıyor, gidiyorlardı. Dur şoför, dur yavrum. İhtiyar adam birkaç metre ileride ağır tekerleklerin üstünde kalçaları geniş, boyunları uzun ve narin iki şehvetli kadına benzeyen silindir makinelerine baktı. biri artık yerinden hiç kalkamayacakmış gibi çölde bir isfenx haliyle oturmuş, tarlalara, bulutlara bakıyor, ötekisi ağır kalçalarına rağmen oynak, vakur gidip geliyordu. İşçiler taş kıranlar yerlerinden uğramış, otomobile bakıyorlardı. İhtiyar adam, "Çek oğlum," dedi. Öküz arabası yolu insanı hiç sarsmıyordu. Yapılacak şosenin kenarından böylece uzun müddet gidilebilseydi, gidilemezdi. Yol başka köylere, bilinmez metro köylere gidiyor yahut tekrar ana yola çıkıyordu. Onlar da ana yola çıktılar. Buradan sonra yol korkunçtu. Her an devrilmek ihtimali vardı. Sanki bu yoldan ejderha arabaları, evliya atları geçmişti. Sanki harp olmuştu. Görmediğimiz, bilmediğimiz tanklar bu yolda durmuş, çökertmiş, sanki adım adım yer yer siperler yapılmıştı. "Evlat," dedi, "nedir bu yolun hali?" "Yol yapılıyor beyim, sonra yapıldığı gibi senelerce bırakılıyor. Halbuki yapılan bir yol her sene tamir görmeli, hiç olmazsa 3 senede bir tamir görmeli ki böyle olmasın." "Evet, doğru," dedi, "doğru, hiç olmazsa 3 senede bir biraz kum, 2 çakıl. Düşüncesinde kendi kendine ilave etti. İsfenks kılıklı, narin boyunlu, kahpe kadın kalçalı bir silindir. Ana yolun üstünde büyük köyler vardı. Belki 200 haneli, çatılarına kiremit yerine ot konmuş, bahçelerinde kararmış bir ot yığını, palçık. Bu evlerin içine girip kapanmak. Günlerce bir pencereden yağan karı, yağmuru, tavukları, kazları, çobanları seyredip içlenmek, beklemek. Bir hasat gününü, bir harman yerini, bir gençliği beklemek. Beklemek arzusu veren bu kulübelerin kapılarında ihtiyar kadınlar, kadıncıklar, yulaf demeti saçlı sarışın çocuklar. İhtiyar adama jandarma karakolundan bir çavuş selam veriyor. Köpeklerle beraber yine çocuklar uzun müddet bağırışarak arabayı kovalıyorlardı. İhtiyar adamın anlayamadığı bir şeyler bağırıyorlardı. Otomobilin içindeki adam ne bağırıyorlar diye sormaya çekiniyordu. Sonra bu çocukların babaları durup bakıyorlar. Otomobil kayboluncaya kadar arkasından koşmak, çocuklar gibi uğur ola, gazete varsa at diye bağırışmak arzusuyla durup otomobil kayboluncaya kadar bakıyorlardı. Sonra yine kenarına tepe tepe taşlar yığılmış bozuk yollar geçiyorlardı. Otomobil yavaşlıyor, köysüz, otsuz, ocaksız, sessiz yollarda birdenbire insanlar peyda oluyor, otomobil geçerken içindekine yiyecekmiş gibi gözlerini dikiyorlardı. "Bunlar kim oğul?" "Yol amelesi beyim." "Ha." Neredeyse yol amelesinin gözlerinden müteahhitler müteahhidi bir tuhaf oluyordu. Niçin yiyecek gibi bakıyorlardı? Yoksa ona mı öyle geliyordu? Halbuki sakalları büyümüş insanlar, günlerce taş kırıp türkü söyleyen, zeytin ekmekle doyan adamlar başka türlü bakamazlardı. Bu bakış ele alelade sakalları büyümüş yorgun insanların bakışıydı. Bu ihtiyar köse sakallı kendisini yorulmadan para kazananlardan saydığı için yorulanların halini bilmiyordu. Yoksa onlar sakin, sessiz, korkak bakışlı insanlardı. Onlar bir gün türkü söyleyerek sırtlarındaki koyun postekilerine doldurulmuş birkaç eşya, çarıkların tamir için kendi yaptıkları köseleler, hatta budaktan iğnelerle, kimi bir küçük, ne olur olmaz altınla yol kenarına çalışmaya gelirlerdi. Uzaklardan, çok uzaklardan o ağdalı, sakızlı, yumuşak yolların gittiği metruk köylerden gelirlerdi. Belki ana yola onların köyü şu makineyle o kadar uzun değildi. Fakat onlar yayan gelirlerdi. Ormanlar geçerler, dağ başlarında uyurlar. Askere gittikleri zaman bedel verebilmek, evlendikleri zaman basma, yüzük alabilmek, doğacaklara beşik, kundak, ölenlere kefen satın alabilmek için hasattan sonra ekin para etmediği zaman yol yapmaya gelirlerdi. Hem yol yapılırsa onların köyüne de para girecek, otomobil gelecek, onlar da seyredebileceklerdi. İhtiyar adam hastaydı, korkaktı. Yoksa bunlar şen delikanlılardı. Yalnız sakalları her insanın sakalı gibi uzardı. İçlerinden bazılarının sakalları daha çıkmamıştı. Bu sakalı çıkmayanların gözlerine ihtiyar adam baksaydı ferahlayabilirdi. Bu gözler pınar suyunun renginde, oynaklığındaydı. İçlerinde bir Yunan heykelinden daha güzelleri vardı. Bir dakika taş kırmaktan duruyorlar, kenara yığılmış taşların üzerine binip yalnız bakıyorlardı. Sabahtan daha güneş doğmadan taş kırmaya başlarlardı. Her taş kırılışında bir memleket havasız tuttururlardı. İçlerinde türkü düzenler bulunur. Irak'tan geliyor sesin, Irak'tan. Benimki kısıldı yar elinden, Fırak'tan. Gurbet elde kalmadı çekmediğim bu çarktan. Kesmez oldu bıçağım, dilim dilim karpuzu. Her akşam bir hendeğin kenarına ateşlerini yakarlar. Cin dev hikayeleri anlatarak gecenin içinde sabahı bekleşirler, türkü söylerlerdi. Durmadan türkü söylerlerdi. Uzakta yol bekçisinin çadırında çay ibriği kaynarken bazı akşamlar köylülerin birdenbire sesi kesilirdi. O zaman yolu gezmeye gelmiş 5 müteahhitten bir tanesi yol bekçisine kolbaşıya bakar. Ne var Hüda, ne var derdi Hüseyin. Hüseyin cevap vermezdi. Çadırın kapısını aralık eder, uzak ateşlere bir müddet dalar, rengi sararmış dönerdi. Muhakkak birisi öldü derdi. Bu saatte türkü söylemeseler masal anlatırlar. Masal anlatmasalar güreş ederler. Masal anlatıldığı, güreş edildiği zaman da bu kadar sessiz durmazlar. Gülüşürler, alay ederler, bahis tutarlar. Muhakkak bir ölü var. 15'ini, bazen 20'sini yine müteahhitin zeytin ekmeğini harcayan 40 kuruş gündelik alan ameleden bazıları ne kadar kuvvetliyse bazıları o kadar narin, zayıf insanlardı. Birdenbire arkadaşlarının yanında küçük düşmemek için enerjilerini toplarlar, onlar da saatlerce, günlerce türkü söyleyerek çalışırlardı. Ama sonunda bir gün yatarlar, üşürler, titrerlerdi. Bu belki gizli bir sıtma, belki de galopan bir veremdi, belli olmazdı. Parkların sabahı, akşamı, gecesi. Milyonluk şehirlerde de yaşasa, insanoğlunun içinde yalnızlık, kendi içine çekilme, sinme günleri doludur. Bitişik doğmadığımıza göre, içimizdeki sevinçleri, kederleri başkalarıyla her an paylaşmamıza imkan var mıdır? En yakınlarımızdan bile bucak bucak kaçtığımız, derdimizi kimselere söyleyemediğimiz günlerimiz olmaz mı? Karı koca, ana oğul, kardeş, baba hep ayrı ayrı kederlenmez, üzülmezler mi? Müşterek kederler, müşterek sevinçler ne kadar azdır. Kendi kendimiz kadar kim paylaşır derdimizi? Gün olur dost, sevgili, arkadaş, baba, ana, oğul, kardeş hep elimizi bırakıverir. Hem yapayalnız doğup kendi başımıza ölmüyor muyuz? Bana öyle gelir ki dünya yüzündeki asıl dostlar, asıl kardeşlerimiz saniyede doğup aynı saniyede ölen kişilerdir. Onlara da ömrümüz oldukça rastlayamayacağız. Böyle günlerimizin en kaçılacak yeri bir oda değildir elbet. Bir eğlence yeri de olamaz. Ben kendi nefsime öyle günlerimde parklara giderim. Park ismi de güzel ya, millet bahçesi uzunca ama daha güzel. Millet bahçelerinin sabahı, öğlesi, akşamı, bir de gecesi vardır. Hele kim bilir Gülhane Parkı'nın gecesi ne güzeldir. Her zaman Charlot ruhunda bir serseri düşünürüm. İnsanları delicesine sever ama onlardan korkar kaçar, hep kötülük görür, hep itelenir, hep kakalanır. Gündüzleri yazıhanesi, kahvehanesi, akşamları birhanesi, Gülhane Parkı'dır. Yalnız gecelerini halden anlayan bir ihtiyarın kahvesinde geçirebilir. Bir peykede yatar. Yaz geceleri yıldızların, kış geceleri karların altındadır. Ah uykular, parkta uyunan uykular. İşte böyle bir serseri bir gece Gülhane Parkı'nda kalır. Bekçiler güneşin batmasıyla beraber düdüklerini öttürür. O Hint kiraz ağacının altında uyumuştur. Uyanır ki aysız yıldızlı bir gece saçlarının üstünde. Ağaçtan, kediden, rüzgardan ürker. İçine evler, çorbalar, aileler, hasretler yapışır, yapışır, kalkar. Tekrardan bir türlü uyku tutmaz. Sessizce hışırdayan yollarda yalnızlığı ile beraber birini gezdirir gibidir. Canı bir el tutmak ister. Bir ana hayali bir taflanın altında kalkar, üzerine doğru gelir. Çitlen biyin dibinde dedesi oturmuştur. Gülhane Parkı'nda gecelemiş hayali bir serseriyi gece yarısı andığım zaman ben Taksim bahçesindeydim. Bir kanepeye oturmuştum. Oturmuş değil, uzanmıştım. Gökte ay vardı. Hava oldukça serindi. Yanımdaki kanepede iki serseri oturuyordu. Konuşuyorlardı. Kulak misafiri oldum. Benim babam şoför. Geçen gün rastladım. Otomobiline aldı beni. ''Oğlum, vazgeçmeyecek misin şu serserilikten?'' dedi. ''Sen ne dedin?'' ''Çoktan vazgeçtim ama'' dedim. Sonra ''Baba, beni eve götür'' dedim. ''Hadi gel'' dedi. Eve gittik. Üvey anam pumpa bir yatak yapmış, yastığı kabartmış. Uyku tutmadı bir türlü. Kalktım yataktan, tahtanın üstüne uzandım. Orada uyuyabilmişim. Sabahı dar ettim. Gün ağarırken fırladım. Fırlayış, o fırlayış. Yapamıyorsun evde bir türlü, değil mi? Yapamıyorum be civci. Sıkılıyorum. Alışmışız bir defa. Sen de mi öylesin? Vallahi bilmem ki. Ben hiç döşek bilmem. Sahim ulan. Namussuzum, daha döşek nedir bilmemişim. Yok ulan be. Sen sokakta mı doğdun? Öyle gibi bir şey. Anlatsana. Bırak eski defterleri. Aman, ben bir yatak bulsam yatıp içine ölürüm. Sen delisin be. Bulmuşsun da bunuyorsun. Bu işin sonu yok Selahattin. Sustular bir zaman. Sonra bir tanesi. Şu sırtıma elini sok da bir kaşı dedi. Bir sırtın kaşınmasından çıkan sesi duymadım. Ama kulağıma değil de kulağımdan başka bir yere hatır hatır bir ses geldi. Bir zaman sustular. Sonra kısık seslisi. Geçen sene. Bacaksız yok mu hani bizim? Onunla vurduk buradan otobüsle Yayan. Halep'e kadar gittik. Bir hafta kaldık orada. Canımız sıkıldı. Trenle dönelim dedik. Trende yakalandık. Posta posta getirip hududa bizi teslim ettiler. Bacaksız ne oldu? Geçen sene öldü. Eroin'den mi? Yok canım, o çekmezdi. Eceli geldi, nalları dikti. Söyleme ulan, en iyi arkadaşındı. Ne diyeyim, kalıbı dinlendirdi mi? Yok, cartayı çekti de. Peki öyle olsun, tahtalı köye gitti. Ben şu ölmenin Türkçede ne kadar hoş lafları var diye düşündüm. Onlar yine susmuşlardı. İsminin Selahattin olduğunu öğrendiğim söze başladı galiba. Şu kanepedek uzanmış herif uyuyor mu dersin? Ne olacak uyuyorsa? Uyuyorsa şöyle bir kolaça ne derdik üstünü. Uyumuyorsa bir cigara isterdik. O da zilin biri olmasa, burada işi ne gece yarısı? O da var ya, şu hacın altındaki bekçi değil mi? O herhalde. Gelip hep keyfimizi bozar be, bu da. Bozarsa bozsun, yatacak yer mi yok başka? Ulan ben bir gece şöyle yattığım yerde sabahı edemedim bütün yaz. 80 otel değiştirdim. Al benden de o kadar. Bekçi gelip hepimizi dürtükledi. Yatmak yasak burada dedi. Oturdum bir cigara içtim. Sonra parkı dolaştım. Şimşirlerin arasından horultular geliyordu. Döndüm evime yattım. Sabahleyin erken erken tekrar parktaydım. Kanepelerin üstünde uyuyanlar doluydu. Bekçi de uyandırmaktan usanmış olacaktı. Üstleri temiz pak insanlar bile vardı. Birdenbire bütün parkı düdük sesleri sardı. Herkesi uyandırdılar. Şimdi park çocuklarla dadılarındır. Mini mini sarışın bebekler küçük tombul elleriyle kum çakıl topluyorlar. Ötede bir genç dadı bir bebeğin ellerine vuruyor. Ceylan'ın sırtına bir 6 yaşında maymun tırmanıyor. Bir ihtiyar madam kanepenin üstüne kitabını koymuş, tam 1 metre uzaktan kitap okuyor. Bir gözlüklü genç derse çalışıyor. Bir şişman tesbih çekiyor. Bir üstsüz başsız delikanlı kolu kafasında uyuyor. Daha çiftler meydanda yok. Ama neredeyse damlarlar. Denizi seyretmek bahanesiyle birbirlerinin gözlerinin içini seyredecekler. Bir genç kız örgüsünden, bir madam romanından gözlerini kaldırıp kanaların tatlı rengine, bahçıvanın avucundan çıkar gibi suların eleğim sağmasına dalıp tekrar önlerine bakıyorlar. Parkın gündüz hayatı başladı. Kaçmalı. Gündüzün orası herkesin. Senin, benim, madamın, matmazelin, bebeğin ve tespih çeken şişman adamın. Ama çitlenbik ağacından karanlık indiği zaman evsizlerin ve serserilerindir. Park da işte o zaman bir ana kucağı kadar şefkatlidir. Bekçiler, ilişmeyin, uyandırmayın serserileri. Park onlarındır. Yalnız göz kulak olun, yeter.